Ayrım 19 sayfa 245. Hani benim kızla ilişkisine pek sıcak bakmıyordun? Bilgisayarının yazılarını filan fark etmemiştim o sırada. Bir gün yemeğe dışarı çıkacak olursa bakacağım ne yazıyor diye. Siz kadınlar hep böyle kuşkucu musunuz? Valla ben pis bir koku alıyorum. Kolunda Rolex, elinde Apple, sırtında kaşmir kazaklar. Bir yerden para geliyor buna. Sen bana inan. İşini iyi yapan adamın zengin bir sevgilisi var diye işten mi çıkaralım? Sevgilisi varsa bir diyeceğim yok ama ya bir örgüt bağlantısı varsa? Kendimi tutamadım, kahkahalarla gülmeye başladım. Allah'tan Handan gülmekten katıldığım için bu sefer kızmadı bana. Hatta biraz abartmış olabileceğini bile söyledi. Yemeği şirketin hesabına yazdık. Bahşişi bırakıp ayağa kalktığımızda Home Store'un girişindeki küçük pastaneye yürüdüm. Nereye diye sordu Handan. Bizim ofistekilere çikolata alacağım dedim. Nereden icap etti? Eğer aralarında örgüt üyeleri varsa bize zarar vermesinler diye onları hoş tutmak isterim. Sen benimle alay et ama bil ki benim sezgilerim seninkilerden çok daha güçlü dedi Handan. Gözlerin de öyle dedin. Allah bilir güçlü gözlerine Bora'nın pantolonun içindeki donunun markasını bile görmüşsündür. İlhami, dedi Handan kulağıma yaklaşarak. Sen benden böyle kaçtıkça söylediğin gerçekleşebilir bir ihtimaldir. Yayın evine döndüğümüzde elindeki koca paket çikolatayla arka tarafta çalışmakta olanların yanına gittim. Kızların çikolata üşüttüğü bir sırada Bora'ya akşam görüşmeliyiz diye fısıldadım. Sana diyeceklerim var. Birlikte mi çıkalım diye sordu. Hayır, evde buluşalım dedim. Benim biraz işim var. Uzunca bir süredir spor salonuna giderken Bora'yı arabama her seferinde almıyordum. Handan'ın söylediklerinden sonra hiç alamayacaktım herhalde. Ofis boşaldıktan sonra odamda sakince oturup Çin'deki Pekin Fuarı'nın kesin tarihlerini bir kenara not ettim. Sonra da Derya'nın başvurduğu okulların sitelerine girdim. Her ikisini de ilgilendirecek yaz programını son dakikaya kadar hiçbirine haber vermeden yavaş yavaş hayata geçirecektim. Akşam saat 8'e doğru Bora'daydım. Kapıdan içeri girer girmez, "Çok dikkatli olmalısın Bora, sana söyleyeceklerim var." diye başladım ama sözümü kesti. "Benim de sana söyleyeceklerim var," dedi mutsuz bir sesle. "Ne oldu?" "Dairemi satışa çıkarmışlar. Evi 3 ay içinde boşaltmamı bildiren mektup bırakmışlar kapıma. Ben ne yapacağım şimdi İlhami?" "Üzülme, bir çaresi bulunur." "Sen ne diyecektin bana?" "Sen öğle saatlerinde roman mı yazıyorsun?" "Söylemiştim ya sana." "Yayın evinde yazma. Handan'ın dikkatini çekmiş. Bir gün yazdıklarını okumaya kalkarsa hiç şaşmam. Ayrıca saatini, bilgisayarını filan hepsini nasıl edindiğini merak ediyor." "Sevgilisi vermiştir deseydin." "Öyle dedim zaten." "İlhami, şu anda Handan'ın merakından daha büyük bir derdim var. Sokağa atılıyorum. Ne yaparım ben? Biz ne yaparız?" "Burasını satın alırız," dedim. "Ev sahibiyle konuş bakalım kaç para istiyormuş." Bora'nın gözleri her içtenlikle güldüğündeki gibi çizgi oldular. İçlerinden ışıklı kıvıltılar geçti ve Candan Erçetin'in içinde "Ya gelmeseydin, yetişemeseydin" diye bir soru geçen şarkısını ıslıkla çalmaya başladı. Ben de sözleriyle eşlik ettim ona. "Yarım kalırdı melek, yanlış yapardım melek." Cihangir'de asansörsüz bir apartmanda manzara görmeyen küçük bir daire benim imkanlarımı aşmıyordu. 2 hafta sonra Bora'nın adına alınmış bir evimiz ve bir bende kalacak 2 anahtarımız vardı. Ama benim ona hazırlamakta olduğum sürpriz bence çok daha heyecan vericiydi. Ağustos ayı içinde Çin'de baş başa bir tatil. Aşk beni usta bir yalancıya dönüştürüyordu. "Siz değil miydiniz? Gün olur yaşamdan alkışlar alırım" diye. Uysal bir tambur sesinden merdivenler kurup olur olmaz şarkılara tırmanan Tekin Gönenç. Mayıs sonuna doğru Bora'nın kitabı basımı hazır hale geldi. Kitabın baş karakterinin din kursunda yaşadıklarını Handan'ın ısrarıyla yumuşatmış, askerdeyken başına gelenlere ise hiç dokunmamıştık. Ben huzursuzdum. O güne kadar başımızı hiçbir kitapla belaya sokmamış, marjinal yazarlarla çalışmamıştık. Hiçbir siyasi partiye ya da ideolojiye taraf olmamıştık ve ben bu çizgimi bozmak istemiyordum. Kitabın dengelenmesi açısından yazarın askerde yaşadıklarında törpülenmesini istemiştim. Ama Handan askerde çektikleri, hocanın evine dair anlattıklarına karşı bizim sigortamız olacak, artık benim dediğim olsun diye ısrar etmişti. Bu kitabın hazırlık aşamasına girdiğimizden beri siyaseti yakından takip etmeye, gazetelerdeki siyasi yazıları dikkatle okumaya, televizyonlardaki tartışma ve görüş programlarını seyretmeye başlamıştı ortağım. Genelde siyasetle pek ilgilenmeyen Handan'ın bu yeni ilgi alanına şaşırmıştım ama havayı koklayarak o anda en doğru istikamete yelken açabilme kabiliyeti de gözümden kaçmamıştı. İşini bilen bir kadına çalışıyordum mesela. Ben de kendimce bir cinlik yapmış, kitabı istediğim tarihte yayınlatabilmek için Handan'a itiraz etmemiştim. O kitabı piyasaya İstanbul Kitap Fuarı'nın hemen öncesinde, Kasım başında çıkartmak istiyordu. Yurt dışında bulunan yazarın Kasım'a kadar nasılsa ülkesine döneceğini ve fuarda imzaya oturacağını zannettiği için romanın konusu bir yaz kitabı için çok ağır demişti. İnsanlar kumların üzerine serilip güneşin altında acıklı bir roman okumak istemezler. Bense yazarın imzaya hiçbir zaman oturamayacağını bildiğimden baskıyı hızlandırıp yaz aylarına rast getirmeye çalışıyordum. Handan biraz da ben ona düzeltmelerde taviz vermiş olduğum için dinledi beni. Karanlığın içindeni yaz kitabı yaptık. Satışa Temmuz ayında sunulacaktı. Bu arada kimse Bora'nın fikrini sormuyordu. Kitap kapaklarını hazırlayan grafikerler eğer yayın evinin ortaklarından biri değilseler yayın programı üzerinde söz sahibi olmazlardı haliyle. Bora kimliğini açık etmediği sürece talepleri olamayacağının farkındaydı. Ne basılacak adet talep edebiliyor, ne çıkartılan kısımlara itiraz edebiliyor, ne yayın tarihi üzerinde fikir yürütebiliyordu. Bunları yapmamasını şüphe çekmemesi için ona çok sıkı tembih etmiştim. Sadece kapak seçilirken benim de desteğimle onun en beğendiği çizimi kapak yapmıştık. Basım hazırlıkları sırasında uyumlu davranmaya özen göstermişti ama kitabı hakkında söz sahibi olamamanın acısını benden çıkarıyordu. Kitabın hazırlıkları aşamasında evimizde buluştuğumuzda sadece münakaşa eder olmuştuk. Asabiyetini anlıyordum. O kadar emek verdiği eserine sahip çıkamamak kolay değildi. Röportaj veremeyecekti, imza günleri yapamayacaktı. İmzaladığı tek kitabı ancak bana verilebilecekti ki ben de onu kendi evime götüremeyecek, onun evinde rafları dolduran diğer armağanlarımın yanına bırakacaktım. Bunları düşündükçe hırçınlıklarını görmezden geliyor, hep alttan alıyor. Bir yandan da telifinin hesabını aktarabilmesi için çözüm arıyordum. İşte tam da o günlerde yayın evinde geçirdiğim zamanımın çoğunu Çin yolculuğunu tasarlamaya ayırmıştım. Bu yolculuğun buraya iyi geleceğine emindim ama her etabını dikkatle çözülmesi gereken bir bulmaca gibi hazırlamalıydım. Bizim yokluğumuzda karım, kızım ve hatta Handan gönül rızasıyla gidecekleri bir başka yolculukta olmalıydılar. Çin'e gideceğimi son ana kadar hiç kimse duymamalıydı ki kimse peşime takılmaya kalkmasın. Çin'e gitmek için çok geçerli bir nedenim olmalıydı ve Bora ile Çin vizelerimiz önceden hazır edilmeliydi. Yayın evindekiler de dahil herkes ben Çin'deyken Bora'nın ailesine yanına gittiğini düşünmeliydi. Satranç oynar gibi özenle, dikkatle her adımımı önceden hesaplayarak ayrıntılı bir strateji geliştirmeliydim. Önce Handan'a bir teklif götürdüm. Birçok iş yeri yaz ayında toplu tatil yapıyor. Biz de böyle bir şey düşünelim mi diye sordum. Çocuklar izne tek tek ayrılacaklarına hep birlikte gitsinler. Zaten birkaç kişi eksildi miydi, kalandan da hayır gelmiyor. Böylece biz de kendi tatilimizi aklımız yayın evinde kalmadan çıkarız. Ne dersin? Olur mu İlhami? Temmuz'da şu henüz tanışamadığımız Tayfun'un kitabı piyasaya çıkacak ya. Tatili Ağustos'ta yaparız. Dağıtımdan sonra kitap için yapılabilecek bir şey kalmıyor. Basın tanıtımı dersen nasılsa daha önce yapılacak. Bora'ya da Ağustos'ta izin istedi zaten. Yeğeninin düğünü mü ne varmış? Derya Ağustos'ta yeni evinde staj yapmak istiyordu. Ben onu annesiyle birlikte bir Amerika seyahati hazırladım. Henüz haberi yok. Hazır gitmişken birkaç üniversiteyle de görüşsün istiyorum. Ben altyapısını hazırlıyorum da kesinleştirmek için alacağı notları bekliyorum dönem sonunda. Bu arada yoksa zaten burada tek başına ne yapsın? Bilmem ki. Daha önce hiç böyle yapmadık da. Yahu Handan, bak aklıma ne geldi. Sen de kardeşine gitsene bu arada. Hatta Amerika'ya hep birlikte uçalım. New York'ta birkaç gün bizimle kal. Gezip tozalım. Sonra sen kardeşine geçersin. Attığım oltaya takılmış olmalı ki Handan'ın gözlerinden bir ışık geçer gibi oldu. Bir düşüneyim dedi. Odama koşturdum. Bilgisayarın başına geçtim. Tekin Kitap Fuarı'na girdim. Fuarla ilgili tüm bilgileri indirdim. Sonra fuarın kapanış tarihine yakın günlerde uçaklarda ve otellerde yer aramaya başladım. Aylar öncesinde olduğumuz halde yer bulmakta zorlanıyordum. Fuar dolayısıyla büyük otellerin çoğu dolmuştu. Pekin Hilton'da sadece bir boş suite bulabildim. Ödemesini yapıp ayırdım. İstanbul Pekin uçuşu için Bora'ya uçakta bir kişilik yer ayırttım. Çünkü ben Çin'e büyük ihtimalle New York'tan uçacaktım. Sonra Pekin Fuarı Organizasyon Komitesi'ne Türkiye'de bir yayın evi sahibi olarak kendime ve şirket müdürüme birer davetiye ya da katılma belgesi istediğimi belirten bir e-posta yazdım. Birkaç yayın evine mektup hazırladım. Çin'le ilgili işlemlerimi bitirdikten sonra New York yolculuğumun ayrıntılarıyla uğraşmaya başladım. Ağustos başlarında Türk Hava Yolları'nda kendime, karıma, kızıma ve Handan'a yer ayırttım. Ayrıca bir hafta sonrasında New York-Pekin arasında uçacak bir uçak bakmaya başladım. Singapur bağlantılı bir uçuş bulunca Bora'nın biletini İstanbul-Singapur-Pekin olarak değiştirdim. Bora'nın da Çin'e Singapur üzerinden gelmesi daha uygun olurdu. Saat 2'ye geliyordu. Ben hala biletlerle ve otel rezervasyonuyla uğraşıyordum. Kapı vuruldu. Handan kafasını uzattı içeriye. Yemek yememişsin? İşim yoğundu. Derya'nın üniversitesiyle uğraştım. Ve hepimize yer ayırdım New York'a. Ben de sana bunu söylemeye geldim. Kardeşime mail attım senden sonra. Gitsem mi acaba? Handan lütfen git. Aileni ihmal etme. Bak yeğenlerin büyüdü. Bir gün onlara sokakta rastlasan tanımayacaksın. Bu kadarı da olmaz ki. İnan bana iyi şeydir aile. İnsana bir yere ait olduğu duygusunu verir. Güven verir. Mutlaka git, ziyaret et, gör hepsini. Senin bu rezervasyonlar ne kadar zaman için geçerli? Daha bol vaktin var. İyice düşünebilirsin ortak. Tamam İlhami, bir düşüneyim bu teklifini. Çıktı Handan. Ben tekrar internete girip bu sefer gerçekten kızıma üniversite bakmaya başladım. Öğleden sonra özel işlerimi bitirip nihayet yayın işlerine vakit ayırmışken kapım vuruldu. Bora kapıyı Nadide'nin duyabileceği şekilde açık tutarak Tayfun Kuzey'den bir mail aldım İlhami Bey. Kitap hakkında bazı soruları vardı. Görüşebilir miyiz? Vaktiniz var mı diye sordu. Buyur Bora dedim. Bora kapıyı kapatıp yanıma geldi. Ayağa kalkıp aceleyle bir öpücük kondurdum dudağının kenarına. Kanepeye yan yana oturduk. Tayfun Kuzey'e geçmeden önce sana bir sorum olacak. Pasaportun var mı senin? Ne pasaportu? Bora yurt dışına çıkmak için pasaport işte. Yok. O halde en kısa zamanda bir pasaport edin kendine. Neden? Belki benimle bir iş gezisine katılırsın. Bulunsun elinde. Nasıl çıkar hiç bilmem. Hiç gerekmedi bugüne kadar. İnternete gir bak öğren ne lazım. Fotoğraf filan. Çok zor değil. Gerekenleri hazır edersen bir hafta içinde veriyorlarmış. Önümüzdeki bir hafta içinde başvurunu yap değil mi? Şimdi gelelim senin kitaba Bora. Bu iş giderek zora giriyor. Handan işkillenmeye başladı. Tayfun gelen kişinin bizzat aramayıp sürekli seni aracı kullanması normal değil. Başka bir formülü bulmalıyız. Tek bir formül var. O da yazarının kişiliğini açık etmemekti. Israrı. İleride basında ısrarcı olursa ne diyeceğiz? Niye olsun ki? Çok satarsa, ses getirirse olabilir. Onu da vakti gelince hallederiz İlhami. Şimdi derdim başka benim. Bir derdin mi vardı? Dedim. Benim yatak odasındaki balkon var ya, yağmur yağdığında aşağıdaki komşu yakıtıyormuş. Bir çare bulmamı istiyor adam. Balkonu biraz daha genişletip bir kapalı mekan yapmayı düşündüm. O kadar beklemediğim bir şeydi ki söylediği, ağzım bir karış açık baka kaldım. Ne dersin? Zor toparladım kendimi. Şimdi olmaz bu ara dedim. Neden? Şu ara çok fazla masrafım var. Balkon önceliği olan bir iş değil. Senin için değil. Çünkü sen orada yaşamıyorsun ama ben her gün altında oturan ihtiyarın şikayetini çekiyorum. Biraz daha dayan. Sana yakında balkondan çok daha fazla hoşuna gidecek bir yer. Lafımı bitiremedim. Hoşuma gideceklerin önceliğine ben karar veremez miyim dedi. Sinirlerime hakim olmaya çalışarak aklıma ilk gelen şeyi söyledim. He who pays the piper calls the tune. Parayı veren düdüğü çalar. Pardon, boş ver Bora, öylesine bir laf işte. Bizim oralarda Oxford olmadığından ben kurs İngilizcesi idare ediyorum İlhami, anlayamadım o yüzden. Boracığım niye pasaport çıkarttırıyoruz sana? Sırf seninle birlikte güzel bir yolculuk yapabilmek için dört kişiye birden tatil organize etmeye çalışıyorum. Karımı, kızımı hatta Handan'ın dünyanın öteki ucuna uçuruyorum. Otellerde yer ayırtıyorum. Üzerime aldığım yükün ağırlığını bilemezsin. Bin bir ipi ayrı ayrı çekerken bir de yakalanma korkusu, suçluluk duygusu. Lafımı kesti. Pişman mısın İlhami? Elbette değilim. Sen de haklısın. Yakalanma korkusu, suçluluk duygusu zaten taşınması zor. Bir de buna balkon masrafı eklenmemeli. Bilgisayar başında geçirdiğim onca saatten, ince eleyip sık dokuduğum onca yemekten sonra Bora'ya o kadar kızmış ve gücenmiştim ki içimden küfür etmek geliyordu. İstersen sen şimdi odana dön, bunu akşam konuşalım eve geldiğimde dedim. Ben anladım demin ne demek istediğini İlhami. Jeton geç düştü. Parayı veren düdüğü çalar gibi bir şey söyledin değil mi? Bora akşama konuşalım dedim yine. Yüzümden kan çekilmişti. Bora kalktı kapıya doğru yürürken kapının tıklamasıyla açılması bir oldu. Handan elinde bir listeyle odaya girdi. Aa bak ne iyi oldu burada olduğun Bora. Ben de şu arkadaşının kitabının tanıtım listesini göstermeye gelmiştim. Sen de bir göz at hazır buradayken dedi. Bora benden önce atılıp aldı listeyi okudu. Yüzünde memnun bir ifadeyle bana uzattı. Esrarengiz yazılarımızda dilerim memnun kalırlar. Bütün kitap eklerine ve ayrıca 5 gazetenin hafta sonu eklerine ilan veriyoruz. Çok güzel dedi Bora. Bu arada tebrik ederim Bora. Ailende düğün varmış. Bora bir bana bir Handan'a baktı şaşkın şaşkın. Hemen atıldım. Senin o hasta sayında izin istediğini söyledim de Handan Hanım'a. Hani şu sizin düğün için dedim. Ha evet dedi Bora. Bora ya şu arkadaşın ne zaman ortaya çıkacak? Haydi yaz günü imza olmaz diyelim ama fuar zamanı ne yapacağız? Fuara gelmez mi? Bilmiyorum dedi Bora. Ona ulaşamıyorum ne zamandır. Bana bak kitabı iyi satış yapar seninki de ortaya çıkmazsa paranın üstüne ben otururum ha dedi Handan gülerek. Hepimiz birlikte otururuz üstüne dedi Bora. Ben de balkonumu camekanların bana düşen kısmıyla ben balkondan düşmeden önce. Handan ne balkonu diye sorarken ve Bora tam odadan çıkarken telefonum çaldı. Açtım, Eda'ydı. Bana ilhamı onlar bizden erken davrandı. Bu akşam Nihat bizi yemeğe çıkartmak istiyor. Kabul ettim. Lütfen spora gitmeye kalkma diyordu. Peki deyip kapattım. Çok kısa süren bir görüşmeydi dedi Handan. Eda bir şey sordu da sesini çıkarmadı. Kanepede yan yana oturup tanıtım yapacağımız gazetelerin üzerinden geçtik birlikte. Bir gazetenin hafta sonu ekini sildik siteden. Bir kitap ekinin ilan boyutunu küçülttük. İşimiz bitince lafı uzatmadı. Kalktı odasına geçti Handan. Odasına gider gitmez Handan'ın Eda'yı arayıp telefondakinin o olup olmadığını kontrol edeceğinden adım gibi emindim. Nitekim o akşam yeni evinden ayrılırken kapının önünde bana akşama jürideyle yemeğe çıkıyor musun dedi. Baş başa çıkıyormuşum gibi konuşma. Nihat davet etmiş dedim. Oraya da varacak bu kadın sonunda. Sabreden derviş muradına ermiş. Arkamda bir kıpırtı oldu. Başımı çevirince arkamda Bora'yı gördüm. Bana kapıyı açtı. Spora mı İlhan Bey diye sordu. Çok isterdim ama başka bir işim çıktı Bora. Hemen eve dönmeye mecburum dedim. Yoksa seni Taksim'e bırakırdım. Teşekkür ederim ama zaten benim daha işim bitmedi dedi Bora. Nadide'nin masasında bir takım kağıtlar bıraktı. Arka tarafa yürüdü. O gidince eve dönmeye mecburmuş. Mecbursun tabii. Emir J çıkışlı olunca akan sular durur dedi Handan bana. Yarın görüşürüz Handan dedim. Çıktım kapıdan. Deli gömleği giymiş bir adamın çaresizliği içinde indim merdivenleri. Beni bir başka zor geçecek akşama taşıyacak arabama doğru yürüdüm. Nihat Boğaz'da denizin üzerinde bir lokantada yer ayırtmıştı. Biraz üşüyorduk ama tam karşımızda o kadar güzel bir mehtap çıkıyordu ki garsonların getirdiği atkılara bürünüp dışarıda kalmayı tercih ettik. Gelişimizin 10. dakikasında soframız çeşitli mezelerle donanmıştı. Kadehlerimize buz gibi rakı konmuştu. Balıklarımızı seçmiştik ama kızartılmaları için acele etmiyorduk. Jüridenin sıkılabileceğini pek de umursamadan yine anılardan, eski günlerden konuşuyorduk. Eda bu gece Jüride'ye biraz daha alışmış gibiydi. Jüride Nihat'ın rahmetli eşinden saygıyla, çocuklarından da neredeyse bir anne şefkatiyle bahsederek gönlünü kazanmasını bilmişti karımın. Nihat bir ara, çocuklar birlikte bir yolculuk yapalım dedi. Yaz için program yaptınız mı? Sevinç'in sağlığında çocuklarımızı da alıp çok tatil yapmıştık birlikte. Eda'nın gözleri dolar gibi oldu ama itiraz etmedi. Çok iyi olurdu fakat ben bir yolculuk programı hazırladım ne yazık ki demek zorunda kaldım. Ne yolculuğu diye sordu Eda. Benim hiç haberim yok. Güzelim sana sürpriz yapacaktım. Sürpriz bozulduğuna göre söyle bakalım ne planladın benden habersiz. Ana kız sizinle New York'a götürmeyi planladım. Bunu bana son dakikada mı söyleyecektin? Yok son dakika değil ama alemsin İlhami. Böyle bir seyahatin bin türlü işi var. Yok vizesi, yok valiz toplaması. Edacığım, vizemiz var bizim. Ağustos'a da daha 2 ay var. Kıza da okul bakarız hazır gitmişken diye düşündüm. İlla dışarı yollayacaksın kızı. Onun haberi var mı bundan? Yok. Sadece Handan biliyor. O da kardeşine gidecek zaten. Handan'la planladınız yani. Hayır, New York'a kadar olan kısmını ona da sürpriz yapmak istiyordum. Ama söylemek zorunda kaldım, kardeşine haber versin diye. Handan dediğiniz ortağınız hanımefendi mi diye sordu Jülide. Evet dedi Eda. Kusura bakmayın ama hayatımda gördüğüm en sevimsiz kadın dedi Jülide. Aa Handan iyi kızdır dedi Nihat. Bana pek itici geldi. Beri'nin de ona bayıldığını söyleyemem. Siz Handan'ı nereden tanıyorsunuz diye sordu Eda. İş nedeniyle tanıştık. Birkaç yerde görüştük. Aman aman yetti. Akıllı çalışkan kızdır dedi yine Nihat. Son zamanlarda hoşlaştı da. Dikkat ettin mi İlhami? Zayıfladı mı ne yaptıysa? Saçını boyadı dedi Eda. Aslında gerçekten iyi insandır. Olabilir ama bana antipatik geldi dedi Jülide.